Herkese yeniden merhaba. %100 şampiyonusunda arabalar yarışıyorum. Yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün tabii ki de Hollanda Grand Prix'sini konuşacağız. Çok uzun yılların ardından Hollanda'da yeniden yarışıyoruz. Geçen seneyle birlikte. Bu Hollanda Grand Prix konularına girmeden önce tabii ki bugün Eylül'le birlikte olacağız. Sevgili Eylül Erdeş. Diğer ekip arkadaşımız Çağla aramızda değil bugün. Kendisi yıllık izine çıktı. O yüzden onu pek fazla rahatsız etmek biz de istemiyoruz. Kendisine buradan selamlar, iyi tatiller.
İyi tatiller canım.
Hoş geldin Eylül.
Hoş bulduk Ayşe'cim.
Öncelikle ya Verstappen bir winle direkt başlayabiliriz aslında. Yani tabii ki Verstappen sezonun başında öyle gözükmese de çok dominant bir sezon geçiriyor. Bu sene 10. galibiyetini aldı, üst üste 4. galibiyetini aldı. Gerçekten sezonun başından işte Leclerc'in 46 puanlar açtığı dönemden artık çok farklıyız. Artık 109 puanlı bir liderlik söz konusu. Yani neler düşünüyorsun genel bu hem Verstappen'in performansıyla ilgili hem de Hollanda Grand Prix'sindeki performansıyla ilgili?
Yani zaten kendi evindeki yarışı kazanmamasını kimse beklemiyordu. Yani herkes zaten bu hafta sonunda kazanır mantığındaydı. Buna pilotlar da dahil. Geçen hafta da zaten benzer şekilde demeçler veriyorlardı. Yani bence çok iyi bir hafta sonu geçirdi. Belki hafta sonunun başında kendi de söyledi zaten bu kadar hızlı değildik. Belli problemler yaşadık falan diye ama yine
o problemleri... F1'i kaçırdı mesela.
Aynen o problemleri bir şekilde çözebiliyorlar. Yani Red Bull'un bence en büyük artısı bu. Çok hızlı reaksiyon verebiliyorlar. Bu sezon özelinde de bu böyle. Geçen sezonlarda da böyleydi. Yani hızlı reaksiyon verip sorunu çözdüler ve bunun neticesinde yine yarışı kazandı. Yarış galibiyeti aldı. Yarış performansına söyleyecek hiçbir lafım yok. Hatasız bir sürüş yaptı. İyi start aldı, yerini iyi korudu. Pit stratejileri de bence doğruydu. Yanlış bir strateji yoktu. Doğru zamanda doğru şekilde pitledi. Lastik tercihleri de doğruydu. Hepsi bir araya gelince zaten galibiyet almaması için hiçbir neden kalmadı ortada.
Aynen o muhteşem formülü aslında hazırdı yani onun kazanması için. Aslında ben şöyle düşünüyorum yani Spa'da tabii ki çok dominanttı. İnanılmaz bir yarış çıkarttı. Ama Hollanda Grand Prix'si, Hollanda pisti, Zandvoort pisti Spa'dan çok farklı. Daha yavaş virajları olan ve işte şikanları olan vesaire bir pist. O yüzden ben açıkçası farklı pistler olduğu için işte orada mesela daha hafif downforce, burada daha yüksek downforce vesaire tamamen aslında farklı ayarlanıyor arabalar. O yüzden Ferrari'nin gerçekten çok daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Bu sene işte Baku gibi vesaire pistlerde de gördüğümüz gibi. Ama işler öyle olmadı. Gerçekten biz işte Red Bull'a Ferrari meydan okuyacak diye düşünürken Mercedes diye bir takım çıktı. Ama işte Verstappen her şeye rağmen gerçekten yani arabasına güvenen ve böyle arabası hızlı bir Verstappen'in yarış kazanacağını artık hepimiz biliyoruz yani. Hani hiçbir şekilde bir yarış çıkıp da aha işte şu hatayı yaptı, işte aslında formu nasıl olacak gibi sorular yok yani. Hani arabasından gerçekten maksimumu çıkaracağını Verstappen'in biz her zaman artık biliyoruz. Ve geçen seneye göre kıyasla çok çok daha rahat. İşte şampiyon olmanın verdiği bir rahatlık var. İşte arabasına, takımına güvenmenin verdiği ya bir rahatlık var.
Bir de arkadan çok net kovalayan biri yok bu sene. Hani Leclerc'in çok fazla inişleri çıkışları var. Zaten en yakın rakibiyle 109 puan fark var şu anda Leclerc ve Perez'e. Perez zaten takım arkadaşı. Hani bir şekilde onu yontalayabilirler daha da yaklaşacak olsa ama Leclerc'te de hani kendi yaklaşmak istese de takım buna fırsat vermiyor. Bu hafta da Sainz'a yaptıkları saçma olayla gündeme geldiler. Bu hafta da gündeme gelmeyi başardılar. O yüzden hani Verstappen'in evet hata yapsa bile hani bu sene çok çok epik hatalar yapması lazım. Buradan şampiyonluk vermesi için bence.
Evet kesinlikle ki zaten mesela ben Verstappen'in pole almasını asla beklemiyordum. Çünkü sıralama turlarına gelirken favori kesinlikle Ferrari'lerdi. Ama işte hem Sainz'ın yaptığı hata hem de Leclerc'in ikinci sektörde yani 10. viraj mıydı yaptığı hatayla birlikte Verstappen o şekilde pole aldı ve hani bu sene genel olarak Red Bull'un performansıyla ilgili de çok hani takdiri hak ediyorlar. Hani bununla ilgili Hamilton bile hatta demeçler verdi. İşte Adrian Newey'i övdü vesaire. Hani bundan birkaç yıl önce hani içecek şirketi onlar ya diyen bir noktadan Hamilton'ın buraya gelişi bence çok özel ve güzel. O yüzden yani bence artık şampiyonluğun ilanıdır ya bu yarış. Ya çünkü hani evet Spa'ya gittik yaz arasından döndük işte hani çok dominant. Aa dedik bu işte track dependent işte hani pistte özel bu hani bu performans sadece. Bu pistte özel. Bundan sonraki pistlerde böyle olmayacak dedik. Ama tamamen başka formatta bir piste gittiğimizde de Verstappen galibiyeti gördük. Artık yani Monza'ya gidiyoruz. Monza'da da ya Spa gibi bir durum söz konusu olacak. Hani artık şampiyon herhalde yani. Hani bundan bu şey, hani şeyler falan dönüyor Twitter'da. İşte şu an tatile çıksa 4 yarış gelmesi hala şampiyon olabilir. Olacak kesin yani. Hani ki her yarışı aynı pilot kazansa, her yarışta en hızlı tur puanını alsa bile puan farkı 5'e düşüyor. Yani hani hala daha şampiyonluğunu koruyor.
Öyle yani, hem işin o boyutu var hem de bakıldığında gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor. Hani hep podyumda oluyor bir şekilde. Bir Monaco'da galiba podyumda değildi yanlış hatırlamıyorum. Yok. Monaco'da da podyumdaydı.
Dördüncü müydü Monaco'da?
Değil mi? Bir yerde sadece galiba podyumda değildi. DNF olmadıysa onun dışında hep podyuma bir şekilde çıkıyor. Ve hani yapıyor. Demek ki onun da kendi tam olarak böyle kendi bir güveninin gelmesi ve rahatlaması gerekiyormuş. Bunu her hafta söylüyoruz zaten. Daha sakin yarışmayı öğrendi.
Burada aslında Ferrari'lere ve işte onların yaşadığı, onların yarışına geçmeden önce ya ben Perez'e çok ufak değinmek istiyorum. Bir tık üzülüyorum ona. Yani sezona çok iyi başladı ve araba artık tamamen Verstappen'in arabasına dönüştüğü için rahat edemiyor bir türlü. Ama işte böyle özel pilotların yanında takım arkadaşı olduğunuzda ne yazık ki bunu biraz kabul etmiş oluyorsunuz. Bu da bence aslında yarışmanın ruhuna çok aykırı. Yani Formula 1'in ruhuna çok aykırı. Ama işte takım arkadaşı olmanın verdiği bu tarz kötü şeyler var yani.
Bence Perez'in en büyük sıkıntısı Monaco'dan sonra işler onun istediği şekilde gitmedi. Hani oraya kadar çok daha iyiydi, çok daha dominanttı. Hani ben Monaco'dan sonra Perez'den genelde övgüyle bahsettiğimiz bir bölüm hatırlamıyorum. Monaco'ya kadar her hafta, her bölümde Perez övüyorduk bir şekilde. Ama Monaco'dan sonra işler bir tık değişti Perez açısından da. Hani bilmiyorum.
Evet, aynen öyle. İşte ben bunun biraz da arabanın artık tamamen ondan uzaklaşmasına bağlıyorum. Ve bu duruma bir tık üzülüyorum. Çünkü Perez de sevdiğim uzun pilot listelerinin başlarında yani. Gerçekten seviyorum kendisini. O zaman aslında Ferrari'lere geçebiliriz. Ferrari'ler aslında favori olmalarını beklediğimiz bir yarışta. Favori olamadılar. Hatta favori ikinci takım bile olamadılar. Yani direkt topu sana atayım. Yani yavaş pit stoplar var. Neler düşünüyorsun genel olarak Ferrari ile ilgili?
Gerçekten her hafta Ferrari'yi kötülemekten çok yoruldum. Kötülemek de değil ama yine her hafta bir şekilde kötü bir şekilde gündeme geliyorlar ve bu çok üzücü bir şey. Yani şimdi kim mesela çok fazla Ferrari destekleyen arkadaşım var benim ve hani onlarla konuştuğumda şey var, keşke Monza'ya gitmesek şu an, yani asla gitmek istemiyoruz. Orada da biri mutlaka kazanacak, biz hiçbir şey yapamayacağız modundalar. Hani çok iyi başladıkları bir sezondan bu raddeye gelmek çok üzücü bir şey. Ya onun dışında ya lastiği nasıl unutabilirsiniz? Ya lastik nasıl unutulabilir? Hani karıştırabilirsiniz, onda hiçbir sıkıntı yok. Yanlış lastik takabilirsiniz, ona da okeyim. Hani
kesinlikle katılıyorum.
O arada olabilir.
İşte çifte pit, sıkıntı olur.
Aynen. Çifte pit yaparken lastik seti karıştırırsın. Hadi eyvallah ya. Lastik nasıl unutabilirsiniz? Adamı pite çağırıyorsunuz.
Şey buran bir işin var aslında.
Hani harbiden you had one job ve sen onu yapamıyorsun orada. Hani nasıl unutabilirsin lastiği?
Çok özeldi o gerçekten. Çok özeldi ve Ferrari'ye özeldi gerçekten. Yani
aynen ya, bunu sorsalar hani hangi takım yapmıştır diye 3 saniye düşünmem. Ferrari derim yani. Başka hiçbir takımdan beklenemez çünkü.
Aynen öyle. Ya ben Ferrari ile ilgili bu yarış özelinde değil ama hani genel çok üst üste hatalar yaptılar. Yani hem Leclerc tarafından hem takım tarafından. Hani artık da demeçler hani 2023'e döndü yani. Hani Leclerc diyor ki işte artık matematiksel olarak imkansız değil ama çok zor. Artık yarış yarış bakacağım şampiyonaya falan gibi. Hani onun da artık hayalleri arasında değil bu sezon şampiyon olmak. Çünkü Verstappen'in başına üst üste acayip şeyler gelmedikçe herhangi bir rekabet ne yazık ki izleyemeyeceğiz. Ama buradan konuyu şuna bağlamak istiyorum. Yani takımlar yani bu kadar büyük baskı altında, ki Ferrari'de olan baskının ne kadar yüksek olduğundan da bahsettik. Hata yapabiliyorlar. Özellikle lider giderken olabiliyor. Hemen bakıyoruz Hollanda Grand Prix'sine. Lider giden bir Hamilton var. Çıkan bir safety car var. Ve pitlemeyen yine bir Hamilton var. Yani lider giderken hani bunun aynısı Silverstone'da başına geldi Leclerc'in. O zaman işte herkes şey yaptılar işte, nasıl yapabilirsiniz siz bunu Leclerc, o sizin birinci pilotunuz, Sainz'ı niye alıyorsunuz falan gibi böyle hani inanılmaz üstüne gelindi. Ama bu yarıştan sonra Mercedes'e kimse de niye böyle oldu tabii ki dendi yani. Ama Ferrari kadar kimse onların üstüne gitmiyor. Tabii ki burada hani bardağın dolup taşması durumu da söz konusu, artık tahammül kalmıyor yani. Ama yani lider giderken böyle hatalar yapılabiliyor kardeşim, yani yapılıyor işte. Yani o pist pozisyonunu vermek istememek olsun, İşte o anki baskı olsun, lastikleri yeni değiştirmiştik biz ya falan gibi, hani öyle bir şey de olabilir. Olabiliyor yani, gerçekten ben bir ara dedim ki hani Hamilton kazanıyor bunu. Hamilton herhalde kazandı bu yarışı çünkü hani öyle gibiydi. Hani sert lastikler inanılmaz hızlılardı. Gerçekten tek pit stopla, eğer safety car veya virtual safety car olmasaydı, tek pit stopla yarışı bitirebileceklerdi. Hatta kazanabileceklerdi.
Mercedes çok hızlıydı hafta sonu. Yani özellikle yarış temposunda inanılmaz hızlılardı. Bununla ilgili şey de var hani. Verstappen'e soruyorlar, Mercedes'in hani hızı hakkında endişeleniyor musunuz diye. Gülerek diyor ki hayır endişelenmiyorum, ama Leclerc'in oradaki o surat ifadesi hani şey böyle. Ben çok endişeleniyorum, sen niye öyle dedin ki şeklinde. Hani evet, Mercedes hızlanıyor ve hani hala her yarış sonrası çıkıp daha iyi nasıl olabiliriz hesabı yapıyorlar hani. Bilmiyorum, ben Hamilton'ın yarış kazanacağına çok inanmıştım. Ben de çok inanmıştım ki hani objektif bir yorum yapmam gerekirse bence de podyum bu arada Hamilton'ın hakkıydı. Ama orada biraz da şey var hani, 3-4 defa soruyor Russell'da hani ben pite gelmek istiyorum, onaylıyor musunuz? Hani onaylıyor musunuz? İzin veriyor musunuz? Bakın geleceğim. Onlar da evet diyorlar her seferinde. Yani adam orada soruyor. Siz onaylıyorsunuz ve geliyor burada pite. Burada ne takımı suçlayabilirsiniz, ne Russell'ı suçlayabilirsiniz. İşte ne yarış sonrasında ya bunun adam pite aldınız diyebilirsiniz. Bir kere soruyor. Bir kere de dese sormayacak zaten. Hani 3-4 defa tekrar izin istiyor. On board'dan baktığınızda. Hani bakıldığında burada ben biraz Bottas'la kıyaslamayı da doğru bulmuyorum. Bunu da söylemek istedim. Russell'ı sevmemle de çok alakası yok ama yani orada ortada bir şampiyonluk savaşı veya mücadelesi var. Burada yok yani, hani kime ne anlatıyorsunuz? Hani sonuçta evet, Hamilton nasıl bu sezonki ilk yarış galibiyetini almak istiyorsa, Russell'ın da bir galibiyet için şansı olduğunda bunun için sonuna kadar zorlar hani. Yani ama tek bir şeyden emin oldum ben bu hafta sonu. Mercedes iyi ki şampiyonluk mücadelesi vermiyormuş. Çok olay çıkar.
Kesinlikle.
Gerçekten çok olay çıkarmış.
Ya orada Mercedes'in bence hani bu sene şampiyonluk yarışı vermeyen bir arabası olması, bence hani tabii ki de şampiyonluk savaşı vermek istiyorlar ama hani Russell'ın takıma alıştığı yılda bence o kadar da kötü bir şey değil yani. Çünkü hani Russell onların geleceği, hani o yüzden onu sürekli ikinci pilot gibi konumlayamazlar asla, hani bütün yatırımları ona göre. Sonuçta ama onun da takım arkadaşı, 7 kez dünya şampiyonu Hamilton, yani hiçbir zaman da onu ikinci pilot yapamazsınız. O yüzden hani geçen seneki bir sezonda düşünsene, hani Hamilton'la Verstappen'le yarışıyor, bir de Russell var falan yani.
Yani hani o biraz şey, Toto'nun Drive to Survive'da Russell'a söylediğine geliyor hani, evet tamam kötü haber şu, hani Lewis'e karşı yarışmayacaksın ama Lewis'in takım arkadaşı olacaksın. Yani zaten o bir mücadele orada. Başlı başına bir mücadele. Yani Mercedes'le yarışıp Lewis Hamilton'a karşı takım arkadaşla yapmak, ki bence ben bunu hep söylüyorum, Bottas'ın yaptığı çok daha zor bir şey. Yani senelerce ikinci pilot olmayı kabul etmek ve hani herkes ve her şey buna göre tasarlanmışken bunu yapmak çok daha zorlu bir şey. Yani burada şeyleri var. Evet tamam, Russell Hamilton'ı geçerken Toto'nun yüz ifadesini gördük. Çok memnun değil belki ama niye geçtin diye de kızamaz ki hani. Sonuçta ondan izin alınmadan zaten pite gelemez veya zaten stratejileri bir şekilde yarış öncesinde, yarış sonrasında konuşuyorlardır. Yarış sonrasında da söylemiş hani, iki opsiyonumuz vardı. Ya pist üstü pozisyonu iki araçla birden kaybedecektik ya da Russell'ın pitleyip bunu yapmasına izin verecektik. Biz bu opsiyonu tercih ettik diye hani.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Toto'nun demeci hatta tam olarak şöyleydi. Yani iki arabayla pist üstü pozisyonu neden verelim pitleyip? Hani biz sonuçta lastikleri yeni değiştirmiştik. Stratejileri bölüp gerçekten kazanma riski almayı tercih ettik diyor. Ve ben de hani aslında pite girmediklerinde hani böyle şeyden emin olamadım yani. Pitlemedi. Kesin Verstappen şimdi onu geçecek falan demedim. Çünkü lastiklerini yeni değiştirmişti. Hamilton o kadar eski değildi. Ve orta hamurdaydı. Sert lastikte de değildi. Hani yarış başında çünkü safety car'ın arkasında o doğru pencerede olması çok önemli lastiğin sıcaklık açısından. O açıdan da çok büyük bir problem görmüyordum. Emin değildim yani ben. Hani aa işte ne yaptınız ya falan gibi değil. Hani o aldıkları riski anladım gerçekten Mercedes'in. Ve hani Toto Wolff'un dediği gibi onlar burada yarış kazanmak için yarışıyorlar. Yani birincilik için yarışıyorlar. Orada çıkıp da ikinciliği ve üçüncülüğe ha tamam tamamız biz ya, ikinci üçüncü olalım, puanları alalım dememesi bence Mercedes'e yakışır bir davranıştı gerçekten. Yani sonunda tabii ki dönüp baktığınızda podyum dışı kalan bir Hamilton var. Hani belki şu an bir daha yarışsak puanlar açısından bir değerlendirirler bunu. Ama o an canlıda böyle bir karar alınmasını ben açıkçası yanlış bulmadım. Yani düşündüğümüzde şu an tabii geriye baktığımızda her şey daha kolay yani. Hani aa şöyle olacakmış o zaman böyle yapmalıymışız demek çok kolay. Ama hani o yarış anında bence doğru şey yaptılar.
Bence de ya bir de şey var hani. Belki bir daha önünüze bu kadar yakın geçirebileceğiniz bir yarış şansı gelmeyecek bu sene. Hani if you had one shot one opportunity şeklinde saldırdılar. Bence çok makul bir sebep o da yani. Hani kim kazanırsa kazansın bizim pilotlarımızdan biri yarış kazansın gibi düşündüler orada. Yani sonunda ikisi de podyuma çıkamayabilirdi. En azından biriyle podyuma çıkıp ikinci oldular.
Yine kesinlikle katılıyorum.
Kabul edilebilir bir sebep. Makul yani hani.
Aynen öyle yani ve ama yani şunu da söyleyeyim, ben Hamilton'ın bu sene yarış kazanmasını istiyorum. Yani çünkü bu adam yarıştığı her sezon yarış kazandı. Ve hatta üst üste en fazla sezon yarış kazanma rekorunu şu an Schumacher'le birlikte elinde tutuyor. O rekoru da kırsın ve yarıştığı her sezon yarış kazanmaya devam etsin istiyorum. Ya bununla ilgili Russell şey diyor, kesinlikle yarış kazanabileceğimizi düşünüyorum. Yani çünkü sezonun başından beri zaten problemi Mercedes'in cumartesi günü. Yani onlar istedikleri gibi böyle hani polleri alıp önlerden başlayıp yarışı götüremiyorlar. Bir polleri var sadece. Macaristan'dı yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, Macaristan. Önemli de.
Aynen. Yani hani eğer daha yukarılardan başlayabilirsek yarış kazanabileceğimizi kesinlikle düşünüyorum diyor Russell. O yüzden cumartesi gününü böyle biraz daha kurtarıp belki işte bilmiyorum şans mı olur, başkası bir hata mı yapar, yağmur mu yağar artık ne olursa. Hani bir şekilde böyle iyi başlayıp yani yarış kazanacağını kesinlikle düşünüyorum. Ama yani Toto da bir yandan söylüyor yani hani tabii ki bu sene yarış kazanmayı çok istiyoruz ama biz artık tamamen 2023'e odaklıyız yani diyorlar. Ama bu sene içinde işte arabaları bu hali devam ederse cumartesi günü özellikle işte o zero side pod işte neredeyse side podu olmayan araba tasarımından uzaklaşmaları da söz konusu. Ama yani bu kararı da çoktan vermiş olmaları lazım. Hani onunla ilgili Toto'nun pek bir demeci yok. Çünkü hani çoktan yatırımlar başladı önümüzdeki sezona. Neon'da yaptıklarını açıkçası merak ediyorum. O şekilde yani Mercedes'le ilgili başka söylemek istediğim bir şey var mıdır?
Hani, yani tarihin en kötü Mercedes diyebileceğimiz Mercedes'in hala Ferrari ile arasında sadece 30 puan fark var. Ve bu Ferrari son 3-4 yılın en iyi Ferrari'si olarak görülüyor. Hani, yani evet. İki Ferrari'nin bir şekilde yarış bitiremeyip Mercedes'in 1-2 olduğu senaryoda zaten geçiyorlar. Yani ikinci de olabilirler. Hani, ki gerçekten izlediğimiz en kötü Mercedes belki de. Bana bu hala çok ütopik geliyor. Sezon bitecek ve ben bunu hala kabullenemedim.
Evet, Leclerc 10 yarışta ikinci podyumuna çıktı falan.
Leclerc'i yediler biraz.
Aynen öyle. Buradan Tifosi'ye tekrardan taziyelerimizi sunalım. Ya ufak bir Tsunoda ile ilgili bir şeye değinmek istiyorum ben. Yani bununla ilgili sosyal medyada tabii ki bazı teoriler doğdu. İşte yok efendim Verstappen kazansın diye böyle şeyler yapılıyor falan. Hatta Alfa Tauri bununla ilgili bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldı falan. Yani arkadaşlar neden böyle bir şey yapılsın? Yani bir pilot neden arabasını kenara çekip de işte Verstappen'e galibiyet sunsun falan. Yani açıkçası bunları ben çok saçma buluyorum ama Formula 1'in doğası gereği. Ya böyle teoriler olacaktır. Ama yani Alfa Tauri de ben bunu yapmak zorunda kalmasın kardeşim ya. O zaman Bottas da mı onun için yaptı yani? Hani Bottas da mı arabayı birinci virajın sonunda sağa çektim yani?
Franz Tost diyor yani bana hangi pilot verdikleri önemli değil zaten hani diye.
Evet.
Tam o şekil.
O demeci de söyle istersen bilmeyenler için.
Ya evet, hafta sonu basın toplantısında hani Red Bull'un gelecek sezon size hangi pilotu vereceğini önemsiyor musunuz gibi bir soru sormuşlar. İşte hangi pilotlarla yarışmak isterdiniz? Akademiden hangi pilotları Formula 1'e çıkartmak isterdiniz şekli. O da şey demiş hani hangi pilot verdikleri umurumda değil. Ben işimi yapıp hepsini geliştirmeye çalışıyorum. Hani kimi Red Bull'a çıkabiliyor, kimi başka akademilere, başka takımlara geçiyor. Ama benim işim hepsini en iyi seviyeye getirmek demiş. Bence güzel bir demeç bu arada. Yine yapılabilecek en mantıklı ve makul açıklamayı yapmış. Ama o taraf da zaten biraz karışık şu ara. Yani biraz
Gasly to Alpine diyebilir miyiz?
Biraz Oscar Piastri'nin koltuğunun sağlamlaşmasıyla McLaren'le yarışacağının resmiyete kavuşmasının ardından o taraf da biraz karıştı. IndyCar pilotuyla görüşüyormuş Alfa Tauri'de 2023'te Pierre Gasly yerine yarışabilmesi için çeşitli süper lisans haklarının tamamlanmasını bekliyorlarmış Carlton Herrera'nın. O tamamlandığı takdirde McLaren'de yollayacağız zaten demiş. Yani böyle bir şey engel olmayız Çünkü onlar şu an bütün geleceklerini zaten Lando Norris ve Oscar Piastri üzerine inşa ettiler. Onlar da beklediklerini söylemiş ve bu süper lisans konusunda da Monza'da bir açıklama beklediğini söylemişti Helmut Marko. Bu açıklama olursa zaten muhtemelen Yuki Tsunoda ve Carlton Herrera'yla yarışacaklar. Bu durumda da Pierre Gasly'nin en büyük koltuk adayı olduğu takım Alpine oluyor zaten. İki Fransız ve bir Fransız takım. Daha iyi bir kombinasyon düşünülemez. Bu senaryoda Ayşe sen Ricardo'yu nereye yolluyorsun?
Bu senaryoda Ricardo'yu geçen haftaki gibi aslında ben bir sene araya yolluyorum. Ortaya çıkan videolar da var zaten. Hani bayağı videoda da söylemiş işte. Hani orada tabii ki %100 kendisiyle ilgili konuştuğundan da emin olamıyoruz yani. Ama işte bir sene ara verip sonra gelmek gibi şeyler söylemiş kendisi de videoda.
Bence bulabilirse gelir.
Aynen öyle ama bence çok mantıklı. Albon'un yanına Williams'a gitmeyecek bu adam ya da Haas'a gitmeyecek. Ya ben Ricardo ile ilgili şunu söyleyeceğim. O hani genel süreci bence çok profesyonel yönetiyor. Tabii ki bunlar inanılmaz bir medya training alan ve hani ne diyeceklerini çok iyi bilen insanlar. Kamera önünde ne konuşacakları, nasıl cümle kuracaklarını çok iyi bilen insanlar. Ama genel süreçte de hani Oscar Piastri ona karşı bir dolma olabilirdi. İşte belki ne bileyim sempati beslemeyebilirdi yani ona karşı. Ama dedi ki işte hani bu durum hani Formula 1'e geliyor o çocuk hani onun için çok önemli bir şey ve hani bundan herhangi bir olumsuzluk üretmek istemiyorum diyor yani. Bu onun için çok önemli ve büyük bir an. O yüzden Ricardo bence profesyonelliğini de hani çok güzel bir şekilde ortaya koydu. Ama yani ben şeye inanırım yani hani kötü olduğunu düşündüğümüz şeylerden de iyi bir sonuç çıkar. Hani her şeyde bir hayır gerçekten bence vardır. Hani burada hani daha önce de konuştuk yani işte Perez o zaman Racing Point'ten anlaşması varken işte kovuldu gibi bir şey oldu. Ama Red Bull'da koltuk buldu kendine yani. Hani böyle şey olabilir. Hani Red Bull için de bence hani pardon Red Bull için değil Ricardo için de yani bir sene ara iyi gelir. Yani çok uzun süre yarışıyorsunuz işte ve gitgide yoğunlaşan bir tempo var. Ya kafayı dinledim ya falan işte bir bataryaları fulledim falan gibi. Önümüzdeki sene hani ne olacağını bilmiyoruz çünkü Formula 1'de. Evet anlaşmalar yapılıyor, kontratlar yapılıyor. Ama işte onlara uyulmuyor ki işte Ricardo örneğine görüyoruz yani. Hani böyle kötü performansları her zaman görebiliriz. Her yerde bir koltuk açılabilir. O yüzden yani bence onun için bir sene ara da verse inanılmaz kötü olmayacaktır.
Ciddi bu arada şeyde konuşuluyormuş zaten. Mercedes'in reserve driver'ı olup işte simülasyonlara girmesi şekli olaylarla konuşuluyor Ricardo için. Hani öyle bir opsiyon da var. Ya bu adam reserve driver'lık yapar Mercedes'te. Araca çok iyi alışır. Simülatörlerde şov yapar. Ertesi sene Lewis Hamilton emekli olur. 8. şampiyonluğunu kazanır. Bir anda Mercedes pilotu da olabilir. Hani orada da kimse ondan tabii ki birinci pilot olmasını beklemez o senaryoda. Ama Mercedes'te yarışırsınız ve kariyerinizde Mercedes'te de yarışmış olursunuz. Hani bu da olabilecek bir şey.
Aynen öyle. Ya zaten Ricardo kesinlikle grid'e bir kez daha dönmek isteyecektir. Çünkü bu hikaye böyle bitmez yani. Bitmesin. Üzücü bir son çünkü. I did quit bu sefer. ya o şekilde ben açıkçası Oscar Piastri'nin gelmesine çok heyecanlıyım. Çünkü kendisi şu an en fazla vaat veren pilot. Rookie sezonunda hem F3'te hem F2'de şampiyon oldu. O yüzden yani böyle iyi isimler geldiği için Formula 1'e. Çünkü bu sadece Formula 1'in değerini artıracak bir şey olur. Çok mutluyum. O şekilde sen söylemek istediğin bir şey var mı?
Hype bir pilot olduğuna katılmakla beraber Lando Norris'le yarışacağı dönemde Lando'nun yani Lando'yu mağlup etmesi halinde Lando'nun vereceği demeçleri inanılmaz büyük bir heyecanla bekliyorum. Çünkü biraz atıf tuttuğu dönemler olmuştur Ricardo hakkında. O yüzden
kesinlikle
geleceğini görmeyi çok merakla bekliyorum.
Aynen. İkisi de genç bir pilot. Yani ikisi de yani duygularına hakim olabilir.
İkisinin arasında bu arada bir yaştan az bir yaş farkı var. Lando 99'lu galiba. Oscar da 2000'li. Hani bir yaş bile yoktur yani. İnanılmaz.
Gerçekten o konuda da heyecanlıyız. McLaren hatta hem 2023 hem 2024 için anlaştı. Yani kendisiyle öyle bir yıllık falan da bir şey yapmadı. O yüzden heyecanla bekliyoruz diyelim. O zaman aslında zaten önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Ama biz Hollanda bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Herhangi bir önerin bize kültür sanat bulunmakta mı?
Evet, ben bu hafta bir kitap önermeye karar verdim. Normal People'ın kitabını önereceğim size. Ben dizisini de defalarca izlemiş, kitabını da defalarca okumuş bir insan olarak. En son kitabının bir tık daha iyi olduğuna karar verdim. O yüzden hani Normal People'ı okuyabilirsiniz. Ben orijinal dilinde de okudum, Türkçe çevirisini de okudum. Orijinal dilde tabii ki daha iyi. Ama Türkçe çevirisi de fena değil de okuyabilirsiniz. Kısaca İrlanda'da geçiyor hikayemiz. İşte bir kız var, lisede biraz içine sönük ve kapanık bir kız. O gidiyor okulun bad boy sayılabilecek ama çok da bad boy olmayan bir çocuğa karşı bir şeyler hissetmeye başlıyor. Bu yönde bir hikaye şekilleniyor ama hani aşk hikayesi gibi değil. Toksik bir hikaye. Tamamen toksik bir hikaye. O yüzden biraz kafayı kırmak istiyorsanız okuyun, izleyin.
Yani aynen. Ben de izleyen biri olarak kesinlikle kitabını okumadığım için bir şey söylemiyorum ama zaten iki sezondu. Altışar bölüm olması lazım.
Aynen galiba.
Bölümler yarım saat falan yani. Kesinlikle bir hafta sonu başlasanız, plan yapmadığınız bir hafta sonu biter yani. Ve çok da güzel biter. Evet. Güzel vakit geçirirsiniz yani.
Keyifle.
Aynen öyle. Ben bu hafta bir film önereceğim sizlere. Yani benim romantik komedi sevdam bilinir.
Gece yarısı gel onun mesajına çıtır çerez romantik film önerin. Çok
aynen
acil.
Aynen öyle. Yani çerez romantik komedi filmleri olan sevgim benim bilinir. Çünkü her zaman öyle kült film izlemeyiz. İzleyemeyiz yani yapamayız bunu. Beynimiz kaldıramaz. Bazen böyle ağır ağır işte beyin yormayan eğlenceli şeyler izlememiz gerekir. Bununla ilgili hafta sonu bir film izledim. The Proposal diye. Sandra Bullock ve Ryan Reynolds oynuyor. Zaten iki güzel insan oynuyor. Yani böyle ve genelde şeydir romantik komedilerin özelliği. Komik olmazlar ne yazık ki. Hani komedi yazar onun canrasında ama komik olmaz yani. Bu film gerçekten bayağı komikti. Güzel yerlerde de geçiyor. Hani güzel böyle hani sahneler göreyim falan işte doğa olsun vesaire derseniz de izleyebilirsiniz. Kesinlikle hem o aşk hikayesinin insana işlediği hem de güldüren müthiş bir film yani. Önermediğim insan kalmadı bunu. Hemen bir gün sonra annemle ikizime izlettim. Sonra ilk arkadaşıma izlettim falan. Hani herkes çok beğendi. O yüzden romantik komedi eğer sizin ilgi alanınızsa bence kesinlikle bir bakın The Proposal filmine. O zaman Monza Grand Prix için tahminlerimize geçebiliriz.
Geçelim. Ferrari DNF diyorum ben.
İkisi birlikte?
Biri. Ama hangisi DNF olur bilmiyorum. Biri yaşı tamamlayamaz. Bu kötü gidişata Monza'da DNF çok yakıştı gözümde o yüzden.
Umarım olmaz ya.
Böyle çok üzülürüm olurlarsa. Umarım tersi çıkar. Ters bir manifesting yapalım.
Ya ben de o zaman benim tahminim de Ricardo Q1'i de yine elenir ya. Yani çünkü bu formla artık o. Elenecek gibi duruyor.
Burak'la izliyoruz burada sıralama türlerini. Yani krize girdi hani diyor ki ya nasıl becerdin yine burada kalmayı şeklinde.
Yarışta da berbattı bu arada yani.
Evet. Ya yarışta o kadar şey oluyor ve bu adam sıkışıp kalıyor orada hani hiçbir şekilde geçemiyor.
O şekilde eklemek istediğim bir şey var mıdır Eylül?
Yoktur Ayşem.
Benim de yoktur. O zaman biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. %100 şampiyonusunda arabalar yaşıyorum. Bu bölümün de sonuna geldik. Haftaya bugün görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşürüz.